Hatıralar. Merhaba sevgili dinleyiciler. TGRT FM'in İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra yeni bir Hatıralar programında sizlerle beraberiz. Her zaman olduğu gibi bu programda da isminden anlaşılacağı üzere sizlere geçmiş zamandan eski şahısların hatıralarını takdim etmeye, bu hatıralardan alakamızı çeken, sizin de alakanızı çekeceğini umduğumuz pasajları sizlere özetlemek istiyoruz. Seniha Sami Moralı bu asrın ilk yarısında da ömür sürmüş. Sultanahmet Saltanatı'nın son yıllarında dünyaya gelmiş bir edebiyatçı, hanım bilim adamıydı. Meşhur Sami Paşa'nın torunlarından münevver bir hanımdı. Seniha Sami Moralı'nın hatıralarını sizlere takdim ediyoruz. Daha önce çocukluğunda Sultanahmet'in saltanatının son devresine tesadüf eden çocukluğundaki enteresan hatıralarını sizlere nakletmiştik. Şimdi bu hatıralara devam ediyoruz. Hatıraların bu kısmında Seniha Sami Hanım donanmadan bahsediyor. Evlerinin karşısında Kandili'de oturuyorlar. İstinye koyunda küçük bir istasyonerin demirli olduğunu söylüyor. Bu istasyoner Ramazan ayında iftak ve iftar ve imsak vakitlerini haber vermek üzere de bir topu vardı. Buradan haber verilirdi diyor. Yine Seniha Sami Hanım diyor ki, Sultan Aziz zamanında donanmamız dünyada üçüncüydü. İngiltere ve Fransa donanmalarından sonra geliyordu. Sultan Hamit zamanında da donanma haşmetini devam ettirmişler. Ancak Sultan Hamit donanmayı çürümeye terk etmiştir. Hariçe kapatmıştır. Rivayetleri halk arasında yayılmıştır diyor. Halbuki sevgili dinleyiciler, donanma kullanılmaktan ziyade tehdit unsuru olarak tutulur. Sultan Aziz gerçekten o zamanlar dünya çapında bir donanma meydana getirmişti ve bu donanma 93 Harbi'nde bizim zayiatımızın daha az olmasına sebebiyet verdi. Çünkü Ruslar bu donanmanın korkusundan Karadeniz'e çıkamadılar. Harpler karada cereyan etti. Eğer bir de bu donanma olmasaydı ve Ruslar Karadeniz'e çıkmış olsalardı, Osmanlı Devleti ta o zaman eseri kalmamazcasına yıkılırdı. Sultanahmet tahta çıktığı zaman Osmanlı Devleti Kırım Harbi sebebiyle bir hayli borç altındaydı. Padişah bu borçları tesviye etmek, döndürmek için uğraştı. Bunların yanında donanmaya ehemmiyet vermesi elbette düşünülemezdi. Kaldı ki donanmayı imkan dahilinde yenilemeye, yeni yeni gemiler, destroyerler almaya da çalışmıştır. Ancak tabii amcası Sultan Aziz kadar donanma tutkunu, donanma aşığı bir padişahtı denilemez. Elde olmayan imkanlar, para olmayınca donanmaya nasıl bakabilirsiniz? Elbette ki eski gemiler çürür. Sonra donanma öyle bir şeydir ki sevgili dinleyiciler, çok çabuk modası geçer. Durduğu yerde gemilerin muazzam bir masrafı vardır. Bu masrafın altından kalkmak kolay değildir. Yani donanma yaptınız ama onu devam ettirmek kolay bir şey değildir. Sultanahmet devri her bakımdan 93 Harbi felaketinin üzerine kurulmuş bir devir. Bu devirde mali sıkıntılar had safhada. Bu sıkıntılar yanında Sultanahmet'in donanmaya emniyet vermesi elbette düşünülemezdi. Buna rağmen yine şartları zorlayarak donanmayı olduğu halde tutmaya, hatta yeni elemanlar katmaya da muvaffak olmuştur. Bundan dolayı Sultan Hamit'i tenkit etmek, donanmayı Haliç'e çekti, çürümeye terk etti demek çok abes olur. Çünkü daha sonra Sultanahmet tahttan indirildikten sonra Balkan Harbi'nde, efendim 1. Cihan Harbi'nde kullanılan gemilerin hepsi Sultanahmet zamanından kalmaydı. Yakın zamana kadar Osmanlı ordusunun kullandığı gemiler ve Osmanlı nakliyatında kullanılan gemiler hep Sultanahmet zamanından kalmaydı. Ondan dolayı donanmanın, evet, Sultan Aziz devri kadar parlak bir devri değildir Sultanahmet devri, ama yine de donanmanın bir caydırıcı güç olarak kendisinin koruduğu bir devirdir. Kaldı ki Sultan Hamit devri 30 senelik saltanatı boyunca harpsiz, darpsiz bir sulh ve sükun devresi geçirmiştir. Bundan dolayı zaten donanmaya ihtiyaç da olmamıştır. Sena Sami Hanım hatıralarında bunun yanı sıra o zamanlar Yemen isyanından bahsediyor. Yemen'deki Şiiler isyan, İngilizlerin tahrikiyle isyan etmişlerdi ve Anadolu'dan buraya asker sevk edilmişti. Bu hatıraları da canlı olarak yaşamış. 1905 senesiydi Yemen isyanı. Bu askerler uzun müddet Yemen'de kaldılar. Ancak 1. Dünya Savaşı'nın ve galibiyet elde ettiler. Ancak 1. Dünya Savaşı'nın kopması üzerine Yemen ayrı bir cephe oldu ve ordu mağlup olunca Yemen askerinin hali iyice fecaat halini aldı. Bunlardan bir kısmı orada kızgın çöllere gömüldü. Bir kısmı hiç dönemedi, oraya yerleşti. Çok azı Türkiye'ye dönebildi. Gerçekten Yemen isyanı yakın tarihimizin en feci, en elim hadiselerinden bir tanesidir. Daha sonra Yemenliler çok pişman oldular. İngilizler buradan çekildikten sonra Türkiye Cumhuriyeti hükümetine bir yazı gönderdiler ve biz İngilizlerden kurtulduk, bizi tekrar tabiyetinize alın. Çünkü daha önce biz Osmanlı toprağıydık dediler. Fakat zamanın hükümeti, İsmet İnönü'ydü başbakan, artık biz böyle şeyler takip etmiyoruz, Osmanlı mirasından vazgeçtik, bizim Yemen'le işimiz yoktur demiştir. Ve Yemen'i arkası gelmez felaketlerin içine sürüklemiştir. Biliyorsunuz ondan sonra Yemen ikiye ayrılmıştır. Kuzey Yemen Şiilerin, Güney Yemen Komünist Rusya'nın hakimiyeti altında yaşamıştır. Yakın zamana gelinceye kadar birkaç sene önce iki Yemen birleşmiş Rusya'nın yıkılmasından sonra ve biraz daha güzel günler yaşamaya başlamışlardır. Aynı hadise Libya için de söz konusu. Libya bağımsızlığını kazandıktan sonra Osmanlı hükümetine bağlanmak, o zaman tabii Türkiye var, Türkiye'ye bağlanmak istemişse de Türk hükümeti Libya üzerindeki haklarından Lozan'da vazgeçtiğini ve bu talebi kabul edemeyeceğini bildirmiştir. Evet, işte Sena Sami Hanım bu iki hadiseden de bahsediyor. Gerek donanmanın halinden, gerek Yemen isyanından. Ve Allah'tan ki Anadolu'da insanlar genç evleniyorlardı. Genç evlenmeseler nüfus bir hayli azalacaktı. Çünkü askere alınmadan evvel 15-16 yaşında evlenirlerdi. Çocukları olurdu, askere giderlerdi. Askerden gelmezse geride işleyse bir çocuğu kalsın derlerdi. Bu telakki hala Anadolu'da yaşamaktadır. Evet, Sena Sami Hanım hatıralarının bu kısmında Sultanahmet'in tahttan indirilmesi ve iftiralara uğramasından bahsediyor. Sultanahmet çok iftiraya uğramıştır diyor. Hele hal edildiği zaman en iğrenç iftiralar neşredildi, her lisana tercüme edildi diyor. Evet, malum 2. Meşrutiyet ilan edildiği 23 Temmuz 1324'te sansür kaldırılmıştır. İlk icra sansürün kaldırılması olmuştur. Bugün basın bayramı olarak kutlanıyor. Halbuki bu sansürün kaldırılması çok feci hadiseleri de beraberinde getirmiştir. Sultanahmet hakkında birçok hilaf-ı hakikat beyanlar bu gazetelerde neşredilmiştir. Çok iğrenç karikatürler çizilmiştir. Hatta meşhur Abdullah Cevdet, Sultanahmet hakkında pek çok yalan uydurduğunu, bunlardan bir tanesine herkesin inandığını, bunlardan bir tanesine kendisinin de inandığını, o da tıbbiye talebelerinin öldürülüp cesetlerinin denize atıldığı yalanıydı diye sonradan ifşaatta bulunmuştur. Sena Sami Hanım diyor ki, Sultanahmet kan dökücü değildi. Hiçbir mahkumu idam ettirmemiştir. Bütün felaketi zamanının sıkıntısıydı. Evet, tedbirli ve temkinli bir insandı. Bu tedbir ve temkin vehim ve cesaretsizlik olarak tefsir edilmiştir. Kendinden evvelkilerin akıbeti, 5. Murad'ın, Sultan Aziz'in akıbeti zihnine dokunmuştu. Ancak ani bir tehlike karşısında soğukkanlı ve metin idi. Meşhur Muayyede bayramlaşma esnasındaki zelzele ve Yıldız Camii'nde Cuma selamlığında atılan bomba hadiselerinde bu metanetini göstermiştir. Sultan Murat evvelce serbestti. Malum Sultan Hamid tahta çıkarıldığı zaman Sultan Murat tahttan indirilmişti. Cunun akıl hastalığı sebebiyle ve Çırağan Sarayı'nda ikamete tabi tutulmuştu. Ali Suavi adında bir ihtilalci Çırağan Sarayı'nı basarak tekrar tahta geçirmek ve Sultanahmet'i tahta indirmek istedi. Bir darbe teşebbüsünde bulundu. Bunun üzerine darbe bastırıldı. Ali Suavi öldürüldü. Ancak bundan sonra Sultan Murat'ın o hareket kabiliyeti kısıtlandı. Yani onun için iyi olmadı. Çırağan Sarayı'nın önünde kimse duramazdı diyor Seniha Sami Hanım. Seniha Sami Hanım, Sultanahmet'in kendisini Yıldız Sarayı'na hapsetmesini de halk tarafından vehim olarak yorumlandığını söylüyor. Milletle temas etmedi, dertlerinden haberi olmadı diyor. Efendim, bunlar da iftiradır. O zamanlar artık saraylar ön plana çıkmıştı. Bütün dünyada hükümdarlar saraylarda yaşamışlardır. Eskisi kadar halkın içine girmek mümkün olmamıştır. Çünkü mütecanisiyet bozulmuştur. Yeni rejimde artık bu söz konusu değildi. Padişahın belli bir mevkii olması lazımdı. Birleştirici bir unsur olarak Sultanahmet zamanın gereklerini bu bakımdan uygulamıştır. Milletiyle temas etmedi, kimsenin derdinden haber olmadı demek doğru değildir. İki sebeple. Birincisi, her cuma selamlığı halkın şikayetlerinin bizzat padişaha ulaştırabildiği birer seremoniydi. Biliyorsunuz eski İslam hükümdarlarında da bu vardı. Daha önce anlatmıştık. Osmanlılar da bu adeti devam ettirmişlerdir. Cuma selamlığına, cuma namazına giderken padişahlar halk toplanır ve şikayetlerini yazılı olarak padişaha arz eder. Padişah bu yazılı şikayetleri bizzat tetkik eder, gerekli yerlere havale eder ve neticesini alırdı. Bir kere bu Sultanahmet zamanında da devam etmiştir. İkincisi, Sultanahmet çok muazzam bir istihbarat teşkilatı kurmuştur. Buna hafiye teşkilatı, jurnal teşkilatı diyorlar. Fakat dünyanın her yerinde mevcut bir teşkilattır. Bugün de Milli İstihbarat Teşkilatı var. Sultanahmet'i bundan dolayı ayıplamak garip. Her devletin istihbarat teşkilatı var. Sultanahmet bu istihbarat teşkilatı sebebiyle memleketin en uzak köşelerinde, en hücra köşelerinde ne olup bittiğini zamanında haber alıyordu. Efendim, bu haber alma teşkilatından dolayı bazılarının canı yanmıyor muydu, iftiralar olmuyor muydu? Oluyordu. Fakat incelediğimiz kadarıyla bu jurnallerin aslı tahkik edilmeden icabı yerine getirilmiyordu. Ve yalan haber, iftirada bulunanlar cezalandırılıyordu. Bundan dolayı da Sultan Hamid vehimli birisi olarak halk arasında tanınmıştır. Evet, Seniha Sami Hanım o zamanki sosyal hayattan da enteresan kesitler bizlere takdim ediyor. Yangın olduğu zaman bekçi sokaklarda dolaşarak sopasını yere vurarak yangın var diye haykırırdı. Ve bazen nerede olduğunu kasten yalnız söylerdi. Bir gece bebekte diye bağırıyordu. Teyzemin evi bebekte olduğu için annem merak etti. Karakola bir uşak gönderip tafsilat istedi. Şu cevap geldi. Resmisi bebek fakat doğrusu Arnavutköy. Neden böyle? Çünkü yangının nerede olduğu söylenirse, birincisi halk arasında izdiham, efendim panik meydana gelir ve kötü niyetli kimselerin bu yangın yerine üşüşmeleri temin edilmiş olurdu. Eskiden kötü niyetli kimseler yangın olan yerlere birikir ve yangından mal kurtarıyormuş görüntüsü altında yağma ederlerdi. Buna mani olmak için yangın çıkan yerin doğrusu söylenmezdi. Yine Seniha Sami Hanım'ın hatıralarında hanımların şehirdeki tiyatrolara gidemedikleri yazıyor. Fakat Kadıköy'de, Çubuklu'da, Göksu Çayırı'nda yazlık birer tiyatro kurulurdu. Bazısının locaları bile vardı. Parterin üstü açıktı. Cuma ve pazar günleri Ermeni aktör Minakya'nın dramları yahut meşhur komiklerin oyunları oynanırdı. Komedileri ne kadar severdik diyor Seniha Sami Hanım. Hem de şimdiki oyunlar ve filmlere nispetle nezihti. Oyuncu kadınlar gayrimüslimdi. Müslüman kadınların tiyatrolarda oynaması şiddetle yasaktı. Müslüman erkekler bir ecnebi rolü oynarken şapkayı ellerinde tutabilir fakat başlarına giyemezlerdi. Sultanahmet evvelce Güllü Agop'un tiyatrosunu kapattığı zaman kendisini saraya almıştı. Pek sevilen Abdülrezzak'ı da saraya aldı. Ve bunlar saray tiyatrosunda icra-i faaliyet ederlerdi gerek diplomatik toplantılara gerek hususi toplantılarda. Bazı kışları şehirde geçirdiğimiz için mürebbiyemiz bizi Beyoğlu'ndaki ecnebi oyunlarına, sirklere götürürdü diyor. Sirklerdeki numaralardan birinde yeni keşfedilmiş bir şey gördük diyor Seniha Sami Hanım, sinema. Evet, Sultanahmet çok mektepler, çok hastaneler açtı diyor Seniha Sami Hanım. Müzeyi o açtı. Hamidiye suyunu şehre o getirdi. Bir kızı henüz yaşını doldurmadan yanarak ölünce onun namına Hatice Sultan Etfal Hastanesi'ni açtı. Bugün Şişli Etfal Hastanesi'dir. Küçük Sultan'ın adı kaldırılmıştır. Eskiden Hatice Sultan Etfal Hastanesi'ydi. Cumhuriyet'ten sonra Sultan Hanım'ın ismi kaldırılmış, Şişli Etfal Hastanesi denmiştir. Sultanahmet hayır-ı hasenatı çok severdi. Nedense hep siyasi yönden tefsir edilmiş, hareketleri tasvip edilmiş. Fakat hiç bu hayır hasenatı olan düşkünlüğü, eğitim ve bayındırlık alanında yapmış olduğu işler konuşulmamıştır. Saray erkanı ve devlet ricali arasında çok müstakim, çok faziletli olanlar vardı. Fakat Sultanahmet aleyhtarları bunları da halkın gözünden perdelemeye muvaffak olmuştu. Seniha Sami Hanım diyor ki, sakin ve yekmesenk hayatımızın, evet, Sultanahmet devri gerçekten sulh ve sükun devri dedik ya, halkın hayatının da sakin ve yekmesenk olduğu bir devirdi. Tıpkı İngiltere'de Kraliçe Victoria devrinde olduğu gibi, Avusturya'da Franz Josef devrinde olduğu gibi zaten muasırdırlar. Hayatımızın en neşeli günü Cülus yıl dönümüydü diyor. Bu 19 Ağustos, yani şimdiki takvime göre 1 Eylül'e tesadüf ederdi. Çocuklar için bir sene pek uzundur. Nasıl beklerdik donanma gününü? Donanma günü. Neden donanma günü? Çünkü Boğaziçi kıyıları mumlu fenerlerin ışıklarıyla donatılır, pırıldar, fişekler atılırdı. Cülus yıl dönümü Sultanahmet'in tahta çıktığı tarihin yıl dönümüdür. Dünyanın her yerinde hükümdarların bir doğum günü, bir de tahta çıkış günü milli bayram olarak kutlanır. Bunun dışında hiçbir monarşide milli bayram yoktur. Her padişahın, hükümdarın tahta çıkışında onun tahta çıkış günü ve doğum günü kutlanır. Ayrıca her hükümdar tahta çıktığı zaman ona mahsus bir marş olur ve ülkenin milli marşı o marş olarak çalınır. Osmanlılar'da da öyleydi. Mecidiye, Mahmudiye marşı vardı. Mecidiye marşı vardı, Aziziye marşı vardı, Hamidiye marşı vardı, Sultan Reşat marşı vardı. Sultan Vahidettin marş besteletmemiş, babası Sultan Mecid'in marşını kabul etmişti milli marş olarak. Malum Cumhuriyet'ten sonra artık İstiklal Marşı milli marş olarak kabul edilmiştir. Bir iki gazete muhabiri evleri dolaşır para toplardı diyor Seniha Sami Hanım. Ertesi gün gazetede okurduk. 5 kuruş veren için evini donatmıştı diye yazardı. Bir mecidiye verenlerin donanması daha şatafatlı yazılırdı. 1 lira verirse kanadili süreyya misil ve tahkı zafer nitak diye tarif edilir ve ilave olunurdu. Züvvare şerbetler dağıtıldı ve tabe sabah icra-i şehrain edildi. Evet, her zaman insanların tanıtımı satışla alakalıdır. Yazın en latif eğlencelerinden birisi de mehtap alemiydi diyor Seniha Sami Hanım. Mehtap olduğu günlerde millet kayıklara dolar, boğazda mehtabı seyretmeye çıkardı. Abdülhak Şinasi Sar'ın kudretli kaleminden çıkma Boğaziçi Mehtapları kitabı var. Bu alem öylesine canlandırılmıştır ki ilave edilecek hiçbir şey yok diyor Seniha Sami Hanım. Ancak Ermeni patırtasından sonra, 1905 yılından sonra mehtap alemleri birkaç sene müddette yasak edildi diyor. Bir de zencilerin Çamlıca çayırındaki bahar bayramından bahsediyor Seniha Sami Hanım. İlkbaharda bir gün Çamlıca çayırında zencilerin ananevi merasimleriyle ot toplamalarını seyrettik. Çayırda dağılıp ot topladıktan sonra biri def çalar, öbürleri oynarlardı. Çoğu kadındı. En başta ufak tefek bir adam, başındaki kalpak çiçekler içinde, bir elinde baston, bir elinde şemsiye ile oynuyordu. Oyunculardan bazısının babası tutuyordu. En sonra gidiyorlar, bir ağacın altında oturan Godya'nın elini öpüyorlardı. Aynı merasimin her sene bir defa İstanbul'un öbür çayırlarında icra edildiğini öğrendik diyor Seniha Sami Hanım. Sevgili dinleyiciler, İstanbul'da zenci köleler vardı. Afrika'dan getirilmiş, konaklarda, saraylarda yaşayan köleler. Bunlar senede bir kere toplanırlar. Çoğunlukla Çamlıca'da, Bulgurlu'daki çayırda bahar bayramı yaparlar. Eğlence düzenlerlerdi. Başka çayırlarda düzenledikleri de olurdu ama en şatafatlısı buydu. Babası tutmak demek de efendim, bu zencilerin bazen kızdıkları zaman kendinden geçme böyle bir cezbe hali olurdu. Buna babası tutuyor derlerdi. Babası tuttuğu anda eline ne geçerse atar, yanına yaklaşana vurur, sıkıntı verirdi. Onun için babası tuttuğu zaman zencilerin yanına kimse yaklaşmazdı. Daha önceki programların birinde anlatmıştık. Bazı zenciler de sırf millet kendinden uzak dursun diye numaradan babası tutardı. Kimin numaradan tuttuğu, kimin hakikaten tuttuğu bilinmediği için babası tuttuğu zaman zenci bir başına bırakılırdı. Thank you. Sami Moralı'nın hatıralarını takdim etmeye devam ediyoruz. Seniha Sami Hanım 1908 yılında Sadrazam Halil Hamit Paşa ahvadından, yani torunlarından Rauf Bey ile evleniyor. Bu Halil Hamit Paşa Sultan 1. Abdülhamit devri sadrazamlarındandır. Kendisi Ispartalıdır ancak Gürcü asıllı bir köledir. Bir paşa tarafından alınmış, köle olarak yetiştirilmiş, daha sonra Halil Hamit Paşa olmuş. Halil Hamit Paşa çok istikbal vaat eden parlak bir kimse, kabiliyetli. Sultan Hamit tarafından sadrazam yapılıyor ancak sefahate düşkünlüğü ve rüşvetçiliği sebebiyle azledilip idam ediliyor. Bu Halil Hamit Paşa meşhur Maliye Bakanı Kemal Derviş'in dedesinin dedesidir. İşte bizim hatıralarını takdim ettiğimiz Seniha Sami Moralı da onun bir başka torunu Rauf Bey ile evleniyor. Büyükdere Rıhtımı üzerindeki bir yalıya yerleşiyorlar. Arkasındaki arazi bugün aynı halde duruyor diyor Seniha Sami Hanım. Set set bahçenin üst tarafındaki koru sarı yere bakan tepeye kadar uzanıyor. Evde, muhitte hayat yeknesak devam ediyordu. Kaç göç adeti kalkmaya başlamıştı. Ancak bizim evde babam bu adeti muhafaza ediyordu diyor. Malum eskiden evler harem ve selamlık olmak üzere iki kısımdan müteşekkildi. Osmanlılar kaç göç tatbik ettikleri için kadınlar erkeklerle bir arada oturmazlardı. Tabii yabancılar, mesela bir eve bir misafir geldiği zaman kadınlar hareme alınırlar. Haremde evin hanımları, kızları, kim varsa haremde yaşayan onlarla görüşürler. Erkekler selamlık dairesine alınırlar ve birbirleriyle hiç irtibat olmadan otururlar ve giderlerdi. Selamlığın ve haremin ayrı misafirleri de olurdu. Selamlıkla harem arasında hizmeti hizmetkarlar görürlerdi. Hatta selamlık dairesinde dönme dolaplar vardı. Arka tarafı mutfaksa orada yemekler dönme dolabın bir kısmına konur, dolap çevrilir, öbür tarafta selamlığın duvarında o yemekler çıkardı. Böylece kimse mutfakta kimin olduğunu görmeden hizmet devam ederdi. Yine kadınlar sokağa çıktıkları zaman, nadiren sokağa çıkarlardı. Çıktıkları zaman tepeden tırnağa örtünürler, hatta yüzlerini de yaşmakla kapatırlardı. Yine kadınlar erkeklerin önünde yürümezler, erkeklerin önünden yoldan geçmezler, erkeklerle konuşmazlardı. Erkeklerin bulunduğu mağazalara ve toplu yerlere gitmezlerdi. Tramvaylarda, tiyatrolarda, sinemalarda ve vapurlarda kadınlara mahsus yerler vardı. Perdeyle erkeklere mahsus yerlerden ayrılmıştı. Mektepler de böyleydi. Kız mektepleri de zaten hiç erkek bulunmazdı. Ancak kız erkek karışık Darülfünun'da bile Sultanahmet'ten sonra kızlar için perdeyle kesilmiş ayrı bir yer vardı. Kızlar perdenin arkasından dersi takip ederlerdi. İşte bu adet yavaş yavaş kalkmaya başlamıştı diyor Seniha Sami Hanım. Ancak biz bunu tatbik ediyorduk. Hatta babamın çocukluk arkadaşı meşhur şair Abdülhak Hamit Bey bir gün bizim eve geldi. Rauf yani beyi karşıladı. Amcalarımın en küçüğü Hamdullah, yani Hamdullah Supi Tanrıöver malum yazarımızın amcasıdır. O gün bizde misafirdi, o da görüştü. Büyük şair gittikten sonra genç şairler hareme döndüler, yani Rauf'la Hamdullah. Hamdullah beni ayıpladı. İlahi Abdülhak Hamit evine geliyor da görüşmüyorsun dedi. Ben ona ne çare dedim, bizim evin adeti değişmez. Babam muhafazakar bir insandır, bizde hanımlar erkeklerle görüşmez dedim diyor. Demek ki Seniha Sami Hanım'ın evi, Moralı Sami Paşa ailesi eski terbiyeyi devam ettiren bir aileymiş. Temmuz 1908 sabahı annemle yalnız oturuyordum diyor Seniha Sami Hanım. Yusuf amcam geldi. Sami Paşa'nın çok çocuğu olmuştur sevgili dinleyiciler. Bunlardan bir tanesi de Yusuf. Bugünkü gazeteyi gördünüz mü dedi. Görmemiştik, gösterdi. Gazetede şöyle yazıyordu. Devlet-i Aliye-i Osmaniye'nin resmi sannamesinde her yıl neşredilen kanunu esasinin tatbik edileceği resmen ilan ediliyordu. Yusuf amcam ziraat nezaretin müfettişlerindendi. O sabah bize gelmeden evvel Nazır Selim Melhame Paşa'ya da gitmiş, müjdelemiş. Amcam muzipti. Paşa oturdu, uzun müddet düşündü diye anlattı. Ertesi gün işittik ki Selim Melhame Paşa bir İtalyan vapuruna iltica ederek kaçmış. Damadı İtalyan asilzadelerindendi, kendisine yardım etmiş. Selim Paşa Maroni'ydi, karısı da Katolik'ti. Şimdi Selim Melhame Paşa Sultanahmet devri ricalindendir, ziraat nazırıdır. Çok muktedir bir devlet adamıydı. İki kardeştir bunlar. Selim Melheme ve Necip Melheme. Suriye Hristiyanlarındandır. Maruni, Katolik Araplardan yani. Ama çok muktedir bir kimse. Fakat Sultanahmet'e bağlı. Meşrutiyet ilan edilince Selim Melheme Paşa artık Türkiye'de yaşamasının tehlikeli olacağını düşünüyor ve İtalya'ya gidiyor. Gençlik birden galeyana geldi diyor Seniha Sami Hanım. Her tarafta nümayişler oldu. Yaşasın hürriyet, adalet, müsavat diye haykırarak ortalığı çınlattılar. Gayrimüslim unsurlar da nümayişlere katıldılar. Yaşasın serbestlik diye haykırdılar. Türklerin ekalliyette oldukları, yani azınlıkta oldukları, ekal az demektir. Ekalliyet azınlık, killetten geliyor. Killet başkasına nispetle az demektir. Yani Osmanlıca'nın kaidesi bu. Mesela killet başka, nedret başka. Nedret az bulunan demektir. Nadir. Fakat killet, kalil azdır ama başka şeye nispetle azdır. Ekal daha az demektir. Ekalliyet azınlık, minority. İşte Türklerin azınlıkta oldukları geniş Osmanlı memleketlerinde öyle bir meşrutiyetin tatbik edilmesinin mümkün olmadığını düşünen yaşlı ve tecrübeli kimseler tereddüt içindeydiler diyor Seniha Sami Hanım. Sultanahmet yeni cülüs ettiği zaman bunu tecrübe etmişti. Ancak teşebbüsü şahsi ve ademi merkeziyet ile Osmanlı Devleti'nin kurtulabileceğini idrak edecek kadar zeki ve anlayışlıydı. Fakat hemşirezadesi, yani kız kardeşi Cemile Sultan'ın oğlu Prens Sabahattin Bey'in tasavvurunu tatbik edecek azim ve cesaret kendisinde yoktu diyor Seniha Sami Hanım. Azim ve cesaret değil. O zamanın şartlarını müşahede etti Sultanahmet ve bunun tatbik edilemeyeceğini gördü. Diyor ki yazarımız, iktidarı ele geçiren, ele alan iddiaçılar siyasetten habersizdiler. Her muhalefeti şiddetle bastırmaktan başka şey akılları ermiyordu. Sultanahmet zamanını baskı devri olarak görenler şimdi çok pişman olmuşlardı. Rumeli'yi kana boğan komitecilerle barıştılar. Rum Kilisesi ile Bulgar Kilisesi'ni barıştırdılar. Müştereken fesat çevirmelerine sebep oldular. Hudutlarımızı çeviren düşmanlar, uzaktaki emperyalistler, Osmanlı memleketlerini parçalamak için fırsatı kaçırmadılar. Hudutlarımız içerisindeki muhtelif unsurları isyan ettirmek gayesiyle kışkırtmaya devam ettiler. İlk netice görüldü. Zalimane tensikat, Bosna Hersek eyaletlerinin Avusturya ilhakı, Bulgaristan istiklalinin tamamlanması. Ne bunlar? İddiaçılar tahta çıkınca, başa gelince, orduda ne kadar Sultanahmet devrinden kalma tecrübeli subay varsa hepsini emekliye sevk ettiler ve kendi adamlarını, kendilerine yardım etmiş, isyana katılmış olan komitacıları, dönme subayları birer ikişer terfi ettirdiler ve onları yerine tayin ettiler. Bu bir felaket oldu. İkincisi, bunu gören Avusturya, Bosna ve Hersek'i zaten daha önce işgal etmişti, Avusturya'ya ilhak etti. Bosna, dört asırlık Osmanlı toprağı artık Avusturya'nın bir eyaleti oldu. Halkının çoğunluğu Müslüman olduğu halde hep iddiaçıların tecrübesizliği sebebiyle. Arkasından Bulgaristan. Otonom bir prenslik olan, Osmanlı padişahına bağlı olan Bulgaristan, her sene Bulgaristan prensi İstanbul'a gelir, padişahın önünde yerlere kapanır, padişahın eteğini öper ve ondan bahşiş alan Bulgaristan prensi Bulgaristan'ın istiklalini ilan etti. Evet. İngilizler kuşkulanmışlardı. Eğer Türkiye'de ıslahat muvaffakiyetle tatbik edilirse Hindistan Müslümanları Hindistan memleketinin iyi idare edilebileceğini görürler diye endişe ettiler. Sultanahmet İngiltere'den daima kuşkulanır ve tedbirli hareket ederlerdi. Buna karşılık iddiaçılar İngiltere'ye karşı çılgınca tezahüratta bulundular. Yeni İngiliz elçisi geldiği gün arabasının atlarını çözerek kendisini çektiler. Sonra iddiaçılar İngilizlerle de ters düştü, Almanların yanına yanaştı. İngilizler gibi dünya hakimiyeti bugünkü Amerika'nın mevkiinde olan bir devlete yüz çevirdiler. İngiltere'de iddiaçıları ve dolayısıyla Osmanlı Devleti'ni sildi geçti. Yine Seniha Sami Hanım diyor ki iddiaçılar devrinde adalet, müsavat, serbestlik dendi ama hür fikirler sokak ortasında, köprü üstlerinde vuruldu. İşte pek çok yazarlar, Ahmet Samimler, efendim Hasan Fehmi Beyler sırf İttihat ve Terakki aleyhdarı oldukları için sokak ortasında İttihat ve Terakki komitacıları tarafından öldürüldü. Sultanahmet zamanında baskıdan, istibdattan söz edilirdi. Fakat böyle şeylerin hiç vaki olduğu bilinmezdi. İddiaçılar zamanında hepsini herkes bizzat gözleriyle müşahede ettiler.
kaldı eserim nazım, nerelerde kaldım eserim nazım, bana bir haber bu doğru yazım, bana bir haber ver bu doğru yazım. Hasretinden acı ölmek mi lazım, hasretinden acep ölmek mi lazım, bana bir haber ver bu dünyazım, bana bir haber ver bu yazım.
Evet, Seniha Sami Hanım'ın hatıralarına devam ediyoruz. Seniha Sami Hanım diyor ki, İttihatçıların Rumeli'den getirip de Taşkışla'ya yerleştirdikleri ve işlerinde çeteciler ve sahte softalar bulunan avcı taburları 31 Mart'ta isyan ettiler. 31 Mart, 13 Nisan 1909 tarihine tekabül ediyor. Şeriat isteriz, Hüseyin Hilmi Paşa'yı istemeyiz, Ahmet Rıza Bey istemeyiz diye haykırdılar. Sultanahmet iki defa asilere haber gönderdi. İstemedikleri iki adamı azlettiğini söyledi. Nasihat etti, faydası olmadı. İsyan büyüdü. Mahmut Şevket Paşa'nın kumandası altında Selanik'ten hareket ordusu getirildi. Taşkışla topa tutuldu, kısmen yıkıldı. Asiler teslim bayrağını çektiler. İstanbul işgal edildi. Örf idare ilan edildi. Harp divanları kuruldu. Birçok adamlar asıldı. İçlerinde masum olanlar da vardı. Sultan Hamid bu isyandan mesul tutuldu ve hal edildi. Halbuki isyanı çıkaran yine iddiaçıların içinde bulunan İngiliz taraftarı bir gruptu. Bu isyan sayesinde darbe yapıp iktidarı ele geçirmek istediler. Prens Sabahattin Bey ve ekibi vardı bunların içinde. Ancak muvaffak olamadılar. Alman taraftarı grup hakimiyetini devam ettirdi. Fakat okkanın altına Sultan Hamid gitti. Sultan Hamid bu isyandan sorumlu tutularak bir oldu bitti de tahttan indirildi ve Selanik'e sürüldü. İstanbul'un en musanna, en süslü, en güzel sarayı olan Çırağan Mebusan Meclisi'ne verildi ve kısa bir süre sonra yandı. Sultan Reşat can kaybı olmadığından dolayı memnun oldum dedi. Arkasından Trablusgarp Harbi çıktı. Çok can kaybı ve koca bir memleketin kaybı mevzu bahis oldu. Sultan Reşat, mücahitlerin şecaatinden dolayı memnun oldum dedi. Arkasından Cihan Harbi gene öyle. Sultan Hamid'in istibdat dedikleri idaresinden beter bir istibdat ve tedhiş terör idaresi hüküm sürdü. Sultan Hamid'in 33 sene muhafaza edebildiği imparatorluk 10 sene içinde çöküp gitti diyor Seniha Sami Hanım. Görülüyor ki sevgili dinleyiciler, Seniha Sami Hanım bir devrin kapanışını, bir devrin çöküşünü gayet iyi müşahede etmiştir. Entelektüel bir hanım olması itibariyle hadiseler arasında muhakeme kurmayı bilmiştir. Sultan Hamid'in devri artık kapanıyor, yeni bir devir açılıyordu. Bu devir fazla uzun sürmeyecekti. Çok kısa bir devrede koskoca bir imparatorluk ordusuyla, memleketleriyle, müesseseleriyle, insanlarıyla, sosyal hayatıyla tamamen ortadan kalkacaktı. Evet, bu hazin bir tasfiyeydi. Oyunun son perdesiydi. Bunu Seniha Sami Hanım alaycı üslubuyla anlatmaktadır. Tahta çıkan Sultan Reşat, İddat ve Terakki zorbalarının elinde oyuncak olmaktan başka bir şey yapamadı. Yani idare kendi elinde değildi. Sultan Hamid kendi idaresine hakimdi. Sultan Reşat böyle olamadı. İyi, sevimli, ilim sahibi, hilim sahibi bir insandı. Ancak saltanatı süresince hiçbir zaman saltanat edemedi. bu haftalık süremiz burada sona eriyor. Haftaya tekrar sizlerle beraber olmayı umuyor ve o zamana kadar hoşça kalın diyoruz.
Hatıralar.